Hareketler. Oysa adımız da uyumlu için.
Hayatın Sesleri. Başkent'ten merhaba. İşte başladı Hayatın Sesleri, haftanın son günündeki birlikteliğimize hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar yine bugünkü Hayatın Sesleri'ni siz sevgili dinleyenlerimiz için. Kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Cihan Aydoğan ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmayı umuyoruz. Sizleri de bekliyoruz programımıza her zaman olduğu gibi. 0090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz Hayatın Sesleri'ne. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz ve Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları. Buralardan da iletişime geçebileceğinizi hatırlattıktan sonra her zaman olduğu gibi Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin ilk müziğine kulak veriyoruz.
Sevdalıyım, sevduğum sevmez de ben yaralıyım. Reis yapma, ben sevdalıyım, sevduğum sevmez de ben yaralıyım. Eridi müridi, deniz kurudu. Eridi müridi, deniz kurudu. Hamsisim eskidi, nereye gitti? Hamsisim eskidi, nereye gitti? Kaptan hepisi, denizi bilmeyen yalnız birisi. Onun da yelkeni açar türküsü. Onun da yelken açar türküsü. Eridi müridi, deniz kurudu. Eridi müridi, deniz kurudu. Hamsisim eskidi, nereye gitti? Hamsisim eskidi, nereye gitti? Ha bu yana dur, uy da ha şu yana dur. Ha bu yana dur, uy da ha şu yana dur. Ha bu yana dur, uy da ha şu yana dur. Ha bu yana dur, uy da ha şu yana dur. Ha bu yana dur. Ha şu yana dur, ha bu yana dur, uy da ha şu yana dur, ha bu yana dur, uy da ha şu yana dur, ha bu yana dur, ha şu yana dur, ha bu yana dur.
lezzet hikayeleri. Evet, köşemiz başladı. Sevgili dinleyicilerimiz, gazeteci sevgili Mehmet Efe ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, iyi günler.
Ne güzel bir şarkıydı değil mi? Balıkçının türküsü. Volkan Aynen. Konak'tan dinledik. Balıkçılık da bambaşka bir şey herhalde. Siz yeni gidip geldiniz oralardan ve biz de ayağınızın tozuyla geldiğiniz denizlerden. Denizin de tozu nasıl olursa balığı konuşalım istedik.
Balığı konuşalım. Denizin sesi var, rengi var.
Kokusu var.
Kokusu var, müthiş. Evet. Bir de en önemlisi balıkçısı var. Şimdi ilk öyle başlamak istiyorum. Madem balıkçının türküsüyle başladı program. Balıkçılık, ben bundan öncesinde iki kere daha çıkmıştım. Ama bir tanesi çok daha büyük bir tekneydi ve daha çok makine çalışıyordu orada. Hmm. Av işinde çekerken, özellikle hamsiyi çekerken büyük ırgatlarla çekiyorlar hamsileri. İlk defa daha böyle el işçiliğiyle çekilen balık, yani tekir, mezgit, kalkan gibi balıklar yakaladık. 13 saat boyunca teknedeydik. O balıkları taze taze öğlenin 12'sinde yedik.
Oo, müthiş, ne güzel, keyifliydi. Muhteşem.
Çıtır çıtır böyle. Ama çok zahmetli. Çünkü deniz, evet, hep veren taraf ama çektiğinizde ağlar boş çıktığında o insanların emekleri, 2 saat 3 saat boyunca ağ attıktan sonra o ağların boş çıkmasındaki o umut kırıklığı, artık onlar alışmış ama ben alışamadım orada. Yani bir günü geçirdim. Evet, çok üzülüyorum. Evet. Çünkü insanlar orada emek harcıyorlar, 2 saat boyunca bekliyorlar, evet, ve onun karşılığında bir şey alamıyorlar. O zaman da insan üzülüyor. Evet. Ama şöyle de bir şey diyelim, özellikle tüketiciler için. Kim eğer deniz balığına pahalı diyorsa bir gününü o balıkçılarla geçirsin.
Diyorsunuz, evet. Yani pahalı değil tezgaha düşen balıklar. Kesinlikle. O anlamda çekilen
zahmetin karşılığı
değil diyorsunuz. Evet. Peki biz ne zamandan beri avlıyoruz balıkları? Ne zamandır yetiştiriyoruz?
Şimdi özellikle avlayıp avlamadığımızı tarihçesine baktığımızda, avladıktan sonra kılçığını iğne olarak kullanmışız milattan önce 5000 yılında. Çünkü
yakalamak için, olta yerine.
Evet, olta yerine ya da dikiş yapmak için, yani bir şeyleri dikmek için, hatta büyük olanlarını avlanma aracı olarak kullanmışız. Yani denizden çıkardığımız, hani denizden, evet, babam çıksa yeriz deriz ya, evet, denizden ne çıkarsa aslında kullanılabilir vaziyette hayatın içerisinde. Önce besin olarak onu tüketiyor, sonra kuruttuktan sonra o kılçıklardan
İğneler yapıyor,
av aletleri yapıyor. Onun için çok eski çağlardan beri, özellikle tatlı sulardan başlamak üzere, denizlerde de balık tutulmuş. Ama asıl önemlisi, aslında son 1930'lu yılların sonundan itibaren başlayan yetiştiricilik var. Şimdi bizim Türkiye'de ya da dünyada popüler hale gelmesi bu kadar bu zamanlarda, ama Çinliler balığın yetiştirmesini milattan önce 2000 yılında başlamışlar. Yani belli bir bölgede, gölde olan balıkların önünü germek koşuluyla ağaçlarla gelmişler ve orada balıkları beslemeye başlamışlar ve bir kendilerine gıda ihtiyaçlarını karşılamışlar. O kadar eski. Bir de denizle ilgili şöyle bir şey, bunu orada da dinledim, sonra kendi adıma da çok önemsedim bunu. Deniz aslında hep veren. Yani dünyanın neresinde olursa olsun deniz hep ondan bir şey alınacak bir şey gibi bir, evet, yer. Sadece tek bir istisnai zamanlar var.
Nedir
denizin
o?
İstemediği zamanlar, yani dalgalı oldukları zaman, hı, ya da onu çok fazla tükettiğinizde o da sizden bir
karşılığını
adam alıyor.
Karşılığını alıyor.
Evet. Çünkü evet, çok böyle hikayeler de var.
Evet.
Bu işin.
Zamanımız el verdiği, evet, ölçüde o hikayelere de değiniriz ama şimdi birazcık madem balık dedik. Şimdi siz çıktığınız zaman bu ay itibariyle, hı-hı, hangi balığı avladınız? Çünkü hangi balık hangi mevsimde, hangi aylarda çok olur ve, hı-hı, tüketilmesi gerekir acaba?
Şu anda aslında tam kalkan zamanı ve kalkan Karadeniz'in özellikle, yani evet Ege'de de yakalanıyor ama Karadeniz'in balığı ve Karadeniz'in kuzeyinde çok daha fazla var.
Siz nerede avlandınız?
Biz de Karadeniz'de. Şile'den açıldık, hı-hı, biz de. Karadeniz'de avlandık. Mezgit zamanı şu dönemde ve tekir zamanı. Tekir ve barbun karıştırılıyor bizim ülkemizde ama tekir ve barbun diye söyleyebiliriz, hı-hı, bunu. Aylara göre anlatmak gerekirse, tüketici, yani insanlar tüketirken neye dikkat etsinler? Örneğin ilk Eylül'de başlıyor av sezonu aslında. Ve Eylül'de küçük balıklardan biri istavritle başlıyor. Önce istavrit, sardalya gibi küçük balıklar, bir de o dönemde özellikle yağlı olması sebebiyle kılıç balığı denk gelirse kılıç balığını yiyebilirler. Ama hemen şunun ayrımını da yapalım. Ülkemizde bir lokanta, yani bunu orada biz mezata da gittik. İstanbul'un büyük mezatına da gittik. Balıkçılar da bunu söylediler. Bir lokanta balıkları var. Yani ancak porsiyonla yiyebileceğiniz. Çünkü satın aldığınızda bir kalkanı, kılıç balığını ya da toriyi evde saklamanız mümkün değil. Bir böyle ya da büyük kalkanlar var 5-6 kiloluk. Onu tek seferde bitirmeniz mümkün olmadığı için bunu lokanta balığı olarak adlandırıyorlar. Bir de tezgah balığı, yani halk balığı olarak nitelendirilenler var. İşte istavrit bunlardan birisi. Sardalya, hamsi, mezgit gibi. Bunlar da daha herkesin tüketebileceği balıklar arasında. Eylül'de istavritle sardalya ile başlıyoruz. Ekim'de Ekim ayı lüfer ayı olarak adlandırılıyor. Orada da gene tekir barbun olabilir. Ege bölgesinde özellikle mercan, torik yakalanabiliyor. Kasım'da Kasım'ın adı uskumru. Bunlar balıkçıların arasındaki tabirler.
Ayları balıkların isimleriyle isimlendirmişler. Ne güzel.
Çünkü hani sezonun yaklaşmasına göre böyle nitelendiriyorlar. Hatta mesela palamut erken geldiyse Kasım'ın adı, normalde aralığın adı palamut, ama Kasım'da eğer çok geldiyse bu sefer Kasım'ın adı palamuta dönüyor. Mesela bu sezonda özellikle o dönemlerde çinekop çok fazlaydı. Bu sene çinekop yılıydı dediler mesela. Ama şöyle bir derdimiz var. Çinekop çoksa lüfer yok.
Yani biri çok olursa bir diğeri, evet. Neden acaba?
Bununla ilgili özellikle çinekopla lüferle alakalı olduğunu söyleyelim. Çünkü çinekop aslında lüferin küçüğü. Onun sıralamasını da verelim, sonra aylara devam ederiz. Defne yaprağı dediğimiz 10 santimlik lüfer. Çinekop dediğimiz 15 ile 18 santim arasında. Sarı kanat dediğimiz 18 ile 25 santim arasında. Asıl lüfer dediğimiz ve yenmesi gereken balık 28 santimden aşağı olmayacak. Yani bir karıştan aşağı mümkünse lüfer almamamız gerekiyor. Çünkü onu çok aldığımızda bu sefer, yani onun küçüklerini aldığımızda aslında gelecek olan nesillerini tüketmiş oluyoruz. Onun için balık alırken buna dikkat edilmesini özellikle rica ediyorum.
Evet, şimdi aslında hani üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkeyiz. Bu açıdan baktığımızda çok şanslıyız, ama sizin de az önce söylediğiniz gibi bir tükenme tehlikesiyle de karşı karşıyayız. Peki koruma altına almak amaçlı çalışmalar yok mu?
Var. Bakanlık bu anlamda çok fazla denetiyor. Biz burada orada da gördük bunu. Mesela bir kalkan çıktı, 1 kilogram civarında küçük, hemen denize attılar. Ben dedim ki bunu sadece kamera var diye mi yapıyorsunuz? Hayır dedi, biz denizden geçimimizi sağlıyoruz. Bugün atacağız, yarın gene biz yakalayacağız onu. O nedenle geleceğin sürdürülebilirliği sağlamak adına bu önemli.
Yani balıkçıların da bu anlamda bilinçli olması gerekiyor
geçmişe,
galiba.
Geçmişe göre çok daha bilinçliler. Çünkü bir de cezai yaptırımı var. Dedi ki eğer ben bunu götür de halde tezgahta satmaya kalkarsam bana 5.000 lira para cezası kesiyorlar. Onun da korkusuyla.
Peki denetimler sıkı mı anlamda?
Evet, mutlaka yapılıyor. Çünkü geleceğimizden çalıyoruz.
Evet.
O nedenle denetlememiz kesinlikle gerekli. Denetimin yanında tüketici açısından da onların tercihleri balıkçıların tuttuğu alışkanlıklarına yansıyacak. Onun için almamayı tercih ediyor olmak, çinekopu tercih etmiyor olmak, sarı kanatı tercih etmiyor olmak, ben lüferken yiyeceğim demek, tüketici açısından böyle bir karar aynı oranda balıkçıya yansıyacaktır. Böyle dikkat
etmek
lazım.
Şimdi o zaman
lazım.
Kaldığımız aydan devam edelim. Çünkü yetiştirme balığı da konuşmak istiyoruz.
Konuşalım.
Çünkü yurt dışındaki dinleyicilerimiz belki balık dedik. Onların özlemlerini artırdık. Canlarını çektirdik belki.
Tamamdır.
Onunla ilgili de
hemen
konuşalım.
Hızlıca geçelim. Aralık ayı palamut ayı, Ocak hamsi ayı ve en verimli aylardan bir tanesi Ocak. Bu aralar biraz azalmış vaziyette. Şubat kalkan ayı. Tam biz kalkan ayında gittik zaten. Çok da güzeldi. Mart ayı levrek diye geçiyor. Levrek, tekir. Nisan'da mercan. Mayıs'ta dil. Haziran'da barbun. Temmuz'da sardalya.
Evet.
Böyle bir dağılım söz konusu.
Şimdi aslında hani böyle bakınca her mevsimin balığının ayrı güzel lezzetinin olduğunu
görüyoruz.
Evet. Ama kışın mı daha lezzetli acaba, yazın mı daha lezzetli?
Şimdi
o deniz suyunun sıcaklığı, soğukluğu, suyun dibine inmesi balıkların.
Burada şu önemli asıl. Her balık mevsimde dönüyor ama çok önemli olan o mevsimdeki balığı tüketiyor olmak. Çünkü bunu belirlerken onlar en lezzetli oldukları zamana göre avcılığını yapıyorlar. Hmm. Çünkü niye? Daha yağlı oluyor. Örneğin soğuk sulardan sardalya sıcak sulara giriyor. Aslında yağlı olarak geliyor buraya geldiğinde. Onun için tezgah ve taze balık tüketmek. Yani birçok insan alıp da buzdolabında dondurmak, evet, mutlaka yapılabilir. İlerleyen zamanda bunu da konuşuruz. Hani nasıl çözdüreceğiz, ne yapmak gerekir ama önemli olan mümkün olduğunca taze balık, tezgahta ne varsa, o ayın balığı hangisi ise onu tercih ediyor olmak lezzet anlamında çok daha önemli.
Evet. Peki gelelim yetiştirme balığa. Evet. Çünkü yurt dışındaki dinleyicilerimiz böyle ulaşıyorlar galiba.
Aynen.
Değil mi?
Bizim buradan Türkiye'den dünyaya balık ihracatımız var. Su ürünleri tanıtım grubu diye bir grubumuz da var. Bu tüm dünyaya tanıtım yapıyor su ürünleriyle ilgili, bizim balıklarımızla ilgili. Biz yetiştirme balıkta çıpra, levrek ve sinerit yapıyoruz daha çok. Çıpra, levrek de dünya lideriyiz diyebiliriz. Hı hı. Ve Avrupa'da balık yemek isteyen Türkler baktıklarına, menşeine Türkiye'den geldiğini görebilirler. Özellikle Ege bölgesinde yetiştiriciliği çok yoğun yapılmakta. Çıpra ve levrek tercih ediyor olmaları, Türk balığı alıyor olmalarını buradan öneriyoruz. Şimdi yetiştirme deyince havuzlarda falan yetişmiyor. Böyle insanların aklına yetiştirme balık deniz balığı değil mi gibi bir şey gelmesin. Onun çiftliklerine de gittik. Kocaman tellerin içinde, balıkların çıkamayacağı büyüklükte ama gene deniz suyunun içinde, hatta belli bir derinlikte olmasına özen gösteriyorlar ve yetiştirme şartları da 18-19 ay gibi süreler. Yani hani böyle hep
kısa zamanda
evet, hemen böyle yemledik de oluyor falan değil. Normal yaşam
hormonlu değiller.
Değil
yani.
Aynen öyle. Genel tabirle evet, böyle diyelim. Normal yaşam standartları neyse o yaşam standartlarını yaşadıktan sonra belirli yenilebilecek standarta geldiklerinde, işte 600 gram, 700 gram, 1 kiloluk duruma gel, porsiyonluk yapıya geldiklerinde alıp dondurulup tüm dünyaya gönderiliyor. Hatta öyle ki Türkiye'den Amerika'ya, Miami'ye Türk levreği ve çıprası gidiyor.
Ne güzel, ne mutlu.
Orası ki okyanus kenarı.
Evet.
Ona rağmen çünkü bizim balığımız gerçekten lezzetli ve tüketim anlamında farklı aromaları var. Öyleyim. Çünkü biz evet, farklı bir coğrafyayız. Bizim coğrafyamızda yetişen balıklar da farklı lezzetlerde oluyor. Bu anlamda da çok iyi bir noktadayız su ürünleri anlamında.
Evet. Peki donduruculuk dediniz ya, hani sonrasında konuşalım dediniz. Şimdi yeri geldiği için
tamam,
sormak istiyorum. Ne kadar örneğin biz hani ucuzken, tazeyken alıyoruz, atıyoruz dondurucularımıza. Ne kadar süre kalmalı orada? Kadar süre sonra tüketmeliyiz?
Eğer -18'de olursa neredeyse 8-9 aya kadar saklayabilirsiniz. Ama çıkarttığınızda mutlaka önce bir gün önceden çıkartıp alt göze koyup onun kendi kendine bırakmasını sağlıyor olmamız gerekiyor.
Oda ısısında değil.
Oda
yani
ısısında değil. Hayır. Dolabın gene soğuk +4'te kendi kendine erimesini, ondan sonra pişirmenizi öneriyorum bununla ilgili. Saklarken de orada söyledikleri tuzlu suya mümkünse ya da tuzla ovaladıktan sonra buzluğa atıyor olmak. Evet, böyle yapıyor olmak. Yani kendi suyuyla değil de hani ola ki tuz çok iyi bir dezenfektan olduğu için onun etrafında ola ki bir bulaşma olmuştur. Onu da yok etmek için, dezenfekte etmek için böyle bir yola başvurabiliriz. Ve gene de 5-6 ayda, çünkü balık sezonu hemen geliyor gene. 8 aya kadar saklanabilir ama taze tüketmeyi hocalarımız da balıkçılar
evet,
da daha çok önerdiler. Ben
evet,
öyle diyeyim.
Şimdi taze tüketmek dedik de hani taze tüketmek için işte biliyoruz gözleri parlak olacak. Solungaçları kırmızı olacak. Peki başka var mıdır bizi
evet,
şununla hemen alabileceğimiz diyebileceğimiz?
Parlaklık balıkla çok önemli. Gözlerdeki parlaklık, yani mat olmaması gerekiyor taze balık olduğunu anlamak için. Bir de balıkçı mesela bunu çok söyledi. Palamut gibi balıkları alırken bastığınızda İçine gömülmeyecek balık. Yani hani o
sert dış, olacak. Sert,
yani evet, evet. Yani bastığınız hani geri bırakır
evet,
ya.
Evet, evet.
Böyle
vücuttaki
balon gibi düşünün.
Gibi.
Aynen.
Evet,
evet.
Olmayacak.
Balon gibi düşünün. Basacaksınız, balon gibi geri gelecek. Orada kalmayacak yerinde. Bu önemli göstergelerden bir tanesi. renginin parlaklığı çok önemli. Canlı oluyor olması önemli. Bir de özellikle küçük balıklarla ilgili de bir tavsiyede bulunalım. Bunu çok fazla yapmıyoruz ama çocuklarımızı alıştırabiliriz. Dünyada çok fazla böyle tüketimi var. Hamsiyi, mezgiti, tekiri, hani o dönemde hangisi evet. de olsa ondan alıp sirke ve tuz biraz birebir suyla sirkeyi karıştırıp içine de tuz koyup kavanozlarda bu balıkları böyle döşeyip hani nasıl salamura zeytin yapıyorsak evet. salamura balıklardan yapıp ekmek arasına işte bir tane marul işte belki biraz domates biraz maydanoz.
Ne kadar kalacak peki o kavanozun içinde?
Aşağı yukarı süresi? Bir 10-15 gün içerisinde hiç ellemeden koyduğunuzda hı-hı. dolapta durabilir.
Dolapta buzdolabında muhafaza ediyoruz.
Orada durduğunda çıkarttığınızda öyle 3 aya kadar 4 aya kadar bekletebilirsiniz. Yani çok hazırlayıp hı-hı. 3-4 kavanoz hazırlayıp açtıktan sonra da bir hafta 10 gün içerisinde zaten kendi suyunda bekleyeceği için herhangi bir sıkıntı yok onunla da. Bir hafta 10 gün içerisinde rahatlıkla tüketilebilir.
Evet. Çok teşekkür ederiz. Çok keyifli lezzet hikayeleriydi evet. gerçekten. Balık öyle. Daha konuşacağımız balıkla ilgili çok şey vardı ama ne yazık ki süremizin sonuna geldik.
Evet.
Balık bu. Adı üstünde değil mi? Denizden deniz, derya bu anlamda.
Evet, derya, deniz bir konu evet. aynen balıkta. Sadece yani balık çeşitleriyle ilgili bile konuşmaya kalksak Karadeniz, Ege, hani zeytinyağında yapmaya
evet.
çalışmıştık.
Tatlı su balıkları.
Tatlı su balıkları onlara daha geçmedik. Alabalık müthiş yani evet. bu derya, deniz ama konuşacağız daha
konuşacağız
zaten buradayız.
Bir yıl içerisinde. Çok teşekkür ediyoruz bu
şey
hafta
değil,
için. Yine birlikte olmak dileğiyle sevgili Mehmet Efe.
Çok
sağ
teşekkürler.
Sağ olun, var olun.
Asmadandır kapısı. Ben gözüme aldırdım, ben gözüme aldırdım 15 sene hapısı. Öpsem yar uyanır mı? İkimiz de sevdalı, ikimiz de sevdalı. Buna can dayanır mı? Sebebi neden yârim?
15.29 sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye'de saatlerimiz ve biz şimdi farklı bir projeyi dinlemek üzere telefon konuğumuza hemen merhaba diyelim. Sırbistan'da şu anda konuğumuz Sayın Filiz Gülez telefon hattımızda. Efendim merhabalar, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Merhabalar.
Evet, sizi 2 senedir Bisikletli Sahaf adıyla bisikletle sorumluluk projeleriyle tanıyoruz biz. Bu konuda farkındalık çalışmaları kapsamında pek çok yer gezdiniz, pek çok projeye imza attınız. Şu an gerçi farklı bir proje için Sırbistan'dasınız, Türkiye'den başlayan yolculuğunuzda. Sırbistan'da mola vermişken sizi yakalamak istedik. Bize neler aktarmak istersiniz, neler söyleyeceksiniz bu farkındalık çalışmasıyla ilgili? Bisikletle sosyal sorumluluk projenizle ilgili.
Sizin de bahsettiğiniz gibi 2 senedir bisikletle pek çok proje yaptım. Bunların hepsi kendi projelerimdi. Partnerimle beraber yaptığımız projelerdi.
Partnerim derken daha önce 2 kişiydiniz ama şu anki projede tek başınıza devam ediyorsunuz.
Evet. Daha önce 2 kişiyi, Bisikletli Sahaf 2 kişi kurduk, Rüzgar ve ben. 2 sene boyunca bisikletle gezerek pek çok sosyal sorumluluk projeleri yaptık, çocuklarla özellikle. Tohum dağıtmak bisikletle ya da parasız gezerek nasıl bir hayat sürebileceğini kanıtlamak için kendimize ve insanlara.
Peki neler gözlemlediniz parasız gezerken, nelerle karşılaştınız? Bize birazcık bahseder misiniz lütfen?
Öncelikle kendini tanımanın en güzel yolu olduğunu düşünüyorum ben. Hiçbir şeye, hiçbir yere ait olmadan, hiçbir şeye sahip olmadan bir tek bisikletimiz vardı. Hatta belki bisikletimiz bile olmasa her şey daha da güzel olabilirdi, bilmiyorum. Yani bir şeye sahip olmadan yolda olmak büyük bir özgürlük getirdi öncelikle bize, özgüven kazandırdı. Ve bunlar tabii ki yaptığım bütün projelere, davranışlarıma, düşüncelerime yansıdı. Ve bundan da öğrendiğim tecrübeleri, edindiğim tecrübeleri insanlarla paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi de bu sebeple Bulgaristan'da bir proje yaptım. Bu sefer benim projem değil, Avrupa'da bulduğum bir projeye gönüllü olmak adına başvurdum.
Nasıl bir projedir bu?
Bulgaristan'daki proje 2 ay süren bir projeydi ve engellilerle çalıştım. Onlara her gün atölyeler düzenledim. Ne gibi atölyeler? Tohum ekim atölyeleri, boyama atölyeleri, bileklik yapım atölyeleri, bunun gibi şarkı söyleme, dans etme, tiyatro. Bunun gibi amaç onların günlerini keyifli geçirmelerini sağlamaktı. Çünkü engelliler biliyorsunuz toplumun tarafından dışlanıyorlar bazı durumlarda ve biz bunun önüne geçmek için yapabildiğimiz kadar elimizden geleni yapmaya çalıştık, ben ve diğer ülkelerden katılan diğer gönüllülerle.
Evet, kaç gönüllüydünüz bu anlamda?
15 civarında kadar gönüllüydük ve birçok ülkeden gönüllü vardı, Avrupa ülkesinden de hepsi.
Evet, peki ne kadar sürdü bu projeyle ilgili çalışmalarınız, gezmeniz toplam?
2 sene bisikletle gezme projelerim oldu. Bu Bulgaristan 2 ay, yani bir 2,5-3 seneye yayılıyor galiba. Polonya'da tekrar bir proje yapacağım, önümüzdeki hafta başlayacak. O projede yine engelli çocuklarla çalışacağım. Yine aynı şekilde.
Bulgaristan'daki proje yetişkin engellilerdi. Polonya'daki proje engelli çocuklar.
Evet. 4-5 yaşlarındaki engelli çocuklarla çalışacağım Polonya'da ve o proje 1 sene sürecek.
Ne güzel. Peki bu arada hiç Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musunuz?
Mümkün olduğunca gelmeye çalışıyorum Türkiye'ye. İşlerim oldukça, arkadaşlarımı özledikçe. Ama o kadar kolay olmuyor tabii ki, bisikletle bazen geziyorum, bazen otostopla, o yüzden pek kolay olmuyor gelip gitmem. Bakalım.
Peki daha önceki projeniz kapsamında Türkiye'ye döndükten sonra projenin kapsamında Türkiye'de de bir şeyler yapmaya çalıştınız mı? Türkiye'ye uyarlamaya çalıştınız mı projeyi?
İlerleyen zamanlarda bununla ilgili düşüncelerim, planlarım var zaten. Ama bu projelerden önce, yurt dışındaki projelerden önce Türkiye'de zaten yapabildiğimiz kadar projeler yapmıştık. Tohum, özellikle organik tohum konusunda projelerimiz olmuştu. Anadolu'nun köylerini gezerek organik tohumlar topladık. 100 çeşitten fazla ve bunları insanlara, köylülere dağıttık. Çocuklarla tohum ekim atölyeleri yaptık. Ve dediğiniz gibi bu Avrupa'daki projelerden sonra Türkiye'ye döndüğüm zaman planlarım arasında bu da var. Bu tecrübelerimi Türkiye'ye nasıl aktarabilirim, neler yapabilirim bu konuda diye. İlerleyen zamanlarda göreceğim onu da.
Evet. Bir farklı projeyi daha sanıyorum Türkiye'de hayata geçirmeyi amaçladınız. Ekolojik kütüphane.
Evet, evet.
Birazcık da bu projeden söz edelim mi lütfen?
Tabii. Ekolojik kütüphane projemiz de yine bisikletle yaptığımız bir projeydi. İnsanlara sayfamızdan, bisikletli sağ Facebook sayfamızdan duyuru yaparak kitap bağışı yapmalarını talep ettik. Fazla kitabı olanlar bize bağışladı. Biz bisikletimize gidip aldık onları. Ve daha sonra kütüphane ihtiyacı olan okulları bulduk. Ve bu okullarla iletişime geçip bisikletlerimizle yine bütün kitapları o okullara götürüp bir ayda 4 tane ekolojik kütüphane kurduk İstanbul'daki okullara. Ve o kitapları bisikletle okullara götürüp kütüphane kurduk ve çocuklarla söyleşi yaptık. Yaptığımız şeyleri anlattık onlara, tecrübelerimizi ve neden bisikletle okullara kitap götürdüğümüzü anlattık. Ve bu proje böyle bir projeydi.
Evet. Peki sizin oralarda olduğunuz süre içerisinde bu projeleri Türkiye'de devam ettirecek ya da ettiren biri var mı? Örneğin kitap bağışlarıyla sizlere ulaşmaya çalışsalar yine ekolojik kütüphane projeniz devam eder mi? Ediyor mu mesela?
Evet, bu arayış içinde olduğumuz bir şey. Bu proje insanlar tarafından çok ilgi gören bir projeydi ve şu an bununla ilgilenecek insanlara ihtiyacımız var. Şu an çok aktif değil maalesef ama birkaç arkadaşımız ilgilenmeye çalışıyor bununla ama yeterli değil. Bunun için bisikletlere ihtiyacımız var ve bu projeyi yönetebilecek sorumluluk sahibi insanlara ihtiyacımız var.
Peki böyle insanlar şu anda bizi dinliyorlarsa nereye nasıl müracaat etmeliler?
Tabii, güzel bir soru bu. filizyolda@gmail.com'dan bana ulaşabilirler.
Tekrarlayalım lütfen.
filizyolda@gmail.com'dan bana ulaşabilirler ya da Facebook sayfamız Bisikletli Sahaftan
ulaşabilirler bana, size, evet, diyorsunuz. Evet. Size, evet, yaptığınız bu çalışmalarda, bu projelerde, bu uzun yolculukta kolaylıklar diliyoruz, başarılar diliyoruz. Yolunuz açık olsun. Türkiye'ye döndüğünüzde stüdyomuzda da ağırlamak isteriz sizi, projelerinizle ilgili konuşmak üzere. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Filiz Güles.
Ben de çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Güle güle.
Lokmadan mahrum, kimi ağlaşıyor, kimi kıs kıs gülüyor, kimi yolunu buluyor, yalan dünya dönüyor. Benim de boğazıma diziliyor lokmalar, üzülüyorum ama kalbimde de aşk var. Neye yanacağıma şaşırıp kalmışım, yolun başındayken nelere inanmışım. Üflere söneyim, seveyim, sevileyim, acı değil aşk ile demleneyim. Üflere söneyim, yorgunluktan öleyim, sıcacık nefesini tellendireyim.
Müzik. yaşanmadan asla hayat çakılmıyor. Gözümün önünde hep çocuk yüzleri, bakıyorlar taze taze ümitleri. Anlamadım gitti, yeşil alan bitti. Ayılarda açıkta kaldılar yakutlukta. Neye yanacağıma şaşırıp kalmışım. Yolun başındayken nelere inanmışım. Üfle de seneyim, seveyim sevileyim. Acı değil aşk ile demleneyim. Üfle de seneyim, yorgunluktan öleyim. Sıcacık nefesini terlendireyim. Üfle de seneyim, seveyim sevileyim. Acı değil aşk ile
Türklerde spor kültürü. Ve sevgili dinleyicilerimiz, köşemiz başladı. Köşemizde, Türklerde spor kültürü köşemizde Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi, aynı zamanda sporda psikososyal alanlar bilim dalı başkanı Profesör Doktor Sayın Özbay Güven bizlerle birlikte. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba Nilgün Hanım, hoş bulduk.
Evet, bugün Türkiye'de voleybol sporunun kurucusundan söz edeceğiz. İlk beden eğitimi öğretmenlerinde yetiştiren spor yöneticisi, aynı zamanda siyasetçi de diyebiliriz, Selim Sırrı Tarcan'ın ölümünün 60. yıl dönümü dolayısıyla kendisini anmak istedik sizin söyleyeceğiniz cümlelerle. Şimdi Selim Sırrı Tarcan deyince pek çok artık spor için yaptıklarını biliyoruz. O spor aşkından bir başlayalım isterseniz. Neler söyleyeceksiniz Selim Sırrı Tarcan'ın spor aşkı ile ilgili?
Şimdi Selim Sırrı Tarcan bir şehit çocuğu olduğu için kendini gerçekleştirme arzuları çok fazla. Ve o tarihte Galatasaray Lisesi'nde okuyor. Galatasaray Lisesi'nde okurken hareketli, dinamik bir kişi ve bir hocanın çok dikkatini çekiyor bu Ali Faik Üstünitman. Ve Fransız hocaların da dikkatini çekiyor Selim Sırrı Tarcan. Çok etkileniyor ve burada annesi bunun bu davranışlarından pek memnun değil. Çünkü onun okumasını, bir meslek sahibi olmasını istiyor. Ben diyor seni duruyor. Bir sürü diyor masraflar yaptım, bileziklerimi bozdum, seni burada okutuyorum, cambazlıkla mı uğraşacaksın diye sitem ediyor. Sonra Selim Sırrı Tarcan'ın Faik Üstünitman'la olan dostluğu birinci sınıfta başlıyor. Ve daha sonraki yıllarda imkanları olmayınca annesinin bunu özel okuldan alıyorlar. Ve Mühendisane-i Berri Humayun'a gidiyor ve Selim Sırrı Tarcan askeri okulda okuyor ve bu spor aşkı hiçbir zaman bitmiyor. Askeri okulda da devam ediyor. Ve fakat hiç memnun değildir. Galatasaray Lisesi'ndeki gibi değil tabi askeri okul. Hı hı. Kendisini askerlik mesleğiyle de pek
bağdaştıramamış
hayatı boyunca da zaten.
Evet, belki şehit çocuğu olmasının getirdiği bir şey vardır. Bilemiyoruz.
Beden eğitimiyle kendini özdeşleştirmiş birisi, şahsiyet olarak böyle karşımıza çıkıyor ve ilerideki hayatında da askerliğe yönelik bir çalışmasında pek göremiyoruz zaten.
Evet. Şimdi o zaman o askeri görevinden ve o İzmir'deki beden eğitimi öğretmenliği hakkında söz edelim. Neler söyleyeceksiniz? Neler yaşamış acaba o sıralarda?
Mühendisane-i Berri Humayun'dan mezun olduktan sonra İzmir'e tayini çıkıyor. Ve oranın merkez kumandanı Osman Paşa'nın yavirliğini yapıyor. Ve orada çok önemli, Hizmet Gazetesi'nde devamlı yazıyor. Devamlı, ne biliyorsa yazıyor. Ama bunların doğru mu yanlış mı olduğuyla ilgili bir sorgulama yapmıyor. Ve İzmir'de 3 tane okul var orada ve buralarda beden eğitimi öğretmenliği yaptığını görüyoruz. Bu çok önemli bir şey ve herkes tarafından tanınan birisi oluyor. Ve kendi imkanlarıyla orada o okullarda beden eğitimi dersleri, tesisleri yapıyor. Fakat daha sonra kendisine burası dar geliyor, İzmir muhiti. Ben buralarda yapamam. Ben diyor daha büyük yerlerde kendimi gerçekleştireyim diye. Tabii oraya gemiyle gelen bir sürü üst düzeyli insanlar var. Orada çevre yapıyor falan. Oralardan o bağlantılarla kendini İstanbul'a tayin ettiriyor.
Peki o zaman İstanbul'daki yılları nasıl geçmiş acaba?
İstanbul'da Anadolu Kavağı'nı önce veriyorlar. Daha sonra padişah yaveri olarak zaten geliyor. Evet. Ve geldiğim zaman diyor 200 cilt kitabım vardı benim İstanbul'a. Düşünebiliyor musunuz? Makalelerin net sayısını kimse çıkaramıyor şu anda. Aklınıza evet. Hayalinize ne kadar dergi varsa hepsinde yazmış.
Makale, kitap, pek çok konferans, daha süremiz el verirse ilerleyen dakikalarda konuşuruz onları ama.
Spor üzerine yazıyor. Bu yazıları modern bir beden eğitimi ile ilgili yazılan şeyler değil. Ampirik yöntemle anadan babadan atalardan ne kalmışsa böyle yazıyor. Okuduğu şeyleri kendi kafasına göre yazıp okuyucuya duyuruyor. Eskrim dersleri veriyor, Rum pehlivanları ile görüşüyor, tepe başında İtalyanlarla eskrimle boy ölçüşüyor, Fener'deki deniz hamamında yüzme yarışlarına gidiyor, Büyükada'da Celal Esat'ın evinde insanları gülle gibi havaya kaldırıyor, Şakir Paşazade Asım'a boks dersleri veriyor. Kısaca hoca hem eğitmen aynı zamanda pratiğini yapan bir şahsiyet.
Evet, tabii yıllarını spora vermiş bir insan olarak Selim Sırrı Tarcan'ın ailesi, eşi ve çocuklarını da çok merak ediyoruz açıkçası.
1905 yılında Büyükada'da Hediye Hanım'la bir evlilik yapıyor. Evlendikten sonra Selma Miroğlu ve daha sonra Selma'nın 1943 yılında vefat edecekti. Milletvekilliği olduğu zaman da bayağı perişan olmuştu hoca. Evet. Bu hastalığıyla uğranmış, rapor falan aldıydı. Ben meclisteki dosyalarına baktım, oradan görmüştüm. Daha sonra 1908 yılında Azade doğuyor. Azade Kent. Ve Hürriyet tabii geldiği için ismini Azade veriyor, şans getiriyor kendisine. Selim Sırrı memleketin gençlerine ne tavsiye etmişse bu tavsiyelerini kendi kızlarında da uyguluyor. Onları mesela Berlin'de eğitime gönderiyor. Döndükten sonra o zamanın şartlarına göre modern anlamda bir jimnastikhane yapıyor. Kendi evini jimnastikhaneye çeviriyor. Tabii. Ve orada işte modern hanımlar, beyefendiler ellerinde spor malzemeleriyle evine geliyorlar. Selim Bey kendisi oradaysa kendisi, hanımı veya kızları nasıl yapacaklarınızı, kaç hareket yapacaklarınızı söylüyor. İsveç'te görmüş onları. Aynısı. Bundan para kazanıyor yani. Geçimi ailenin bundan. Bunlar ailecek şey. Daha sonra zaten hem Selim Sırrı Tarcan hem de kızları da radyodan sabah jimnastikleri, radyodan spor programları yaptılar. Elini kaldır, kaldırıyor, indir. Böyle tarif ederek. Bu bakımdan
güzel.
Çok önemli
yani
bir şey.
Yani ailecek, sportmen bir aileydiler.
Evet, nasıl biz şimdi program yapıyorsak. Evet. O zaman bu konuşmalarını da radyo konferanslarım diye yayınlamış. İnşallah ben de bu programın bittiği zaman radyo konuşmalarım diye yayınlayacağım.
Evet hocam, peki. Şimdi ikinci meşrutiyette olayların içinde olduğu dönemler var. O dönemler de çok önemli radyodan yaptığı programlar kadar.
Sormayın. Şimdi bu Selim Sırrı Tarcan gerçekten çok cesaretli ama çok da akıllı bir insan. 1908 yılında ikinci meşrutiyet 23 Temmuz'da olayların içerisinde oluyor. 14 gün İstanbul'u Rıza Tevfik'le beyaz bir atın üzerine teslim almış. Bakanları çıkarıyor mesela, yemin ettiriyor. Doğru dürüst hürriyeti benimseyerek çalışacağınıza falan filan diye özel bir karakonhane kurmuş. Orada basıyor da ya yani kabul etmeyenler hürriyeti falan böyle. Yani nasıl size çok cesaretli bir insan, başına gelecekleri düşünmemiş. Ve bu arada daha sonra esas İzmir'den Selanik'ten İttihat Terakkiler geliyor. Bunu ortalıktan kaldırıyorlar. Çekil diyorlar zaten. Rıza Tevfik'e de çekil demişler. Rıza Tevfik çekilmiyorum demiş. Selim Sırrı Tarcan'a diyor ki ya Selim diyor biz bu kadar diyor hizmet ettik diyor ya. Böyle iki tane diyor tehditli olur mu bu işler diyor. Ben çekilmiyorum. Ama bunu söyledikten kısa bir zaman sonra bir kamyon dayak atıyorlar Rıza Tevfik'e. O kadar kolay değil bu iş.
Evet.
Selim Sırrı işin şeyini anlamış. İttihat Terakki bu adamı götürür yani. Hiç şakası yok. Ortalıktan kaçıyor. Hatta bir sözünde şeye soruyorlar Rıza Tevfik'e. Hanginiz daha akıllı diyor. Sen mi daha akıllısın Selim Sırrı mı? Diyor Selim Sırrı daha akıllı. Niye? Bak ben şu anda Malta cezaevindeyim diyor. Dışarıda geziyor diyor.
Evet, peki hocam. Şimdi hayatını değiştiren, kendisinin etkilendiği kişiler var mı acaba?
Var. Selim Sırrı Tarcan da kendisinden hayatında en önemli kişi, değiştiren, ona yön veren. Nasıl ki ben daha önceki programlarda söylemiştim, öyle bir makale okudum ki dedim Atıf Kahraman o yazısı
evet.
benim hayatımı değiştirdi. İşte Doktor Kilisi Rifat.
Hı hı.
Bunun bir yazısını okumuş Kilisi Rifat, buna öyle bir ders veriyor ki aynı gazetede veriyor.
Ne
Selim diyor? Sırrı Tarcan'a diyor ki senin bu yazdıkların bilimsel değil diyor. Selim Sırrı Tarcan kimmiş bu diyor. Gidiyor adamı buluyor. Adam kitapların arasında gömülmüş tabii. Selim Sırrı Tarcan hemen orada hiç konuşmadan eller amuta kalkıyor, vücut gösterisi yapıyor adama. Ne yapıyorsun diyor adam. Ben senin gibi diyor vücut pehlivanı değilim, fikir pehlivanıyım diyor. Eğer diyor senin gücün varsa bana yazıyla cevap ver. Şunları da al diyor. Bu Fransızca spor kitapları vermiş.
Evet.
Fizyoloji falan. Haftaya gel. Bir hafta sonra geldiğinde Selim Sırrı Tarcan süt dökmüş kedi gibi. O bakmış ki işin pabucu öyle değil. Ondan sonra ben bu işin bilimini nasıl yapabilirim diye düşünüyor. Nasıl İttihat Terakki'den ayırmışlar.
Hı hı.
Çünkü artık bu siyasete bulaşmış. Bunu orduda görevlendiremezler. Yeni hükümet ne diyecek? Buna demişler yurt dışına seni okumaya gönderelim. Nereye gideyim? Gideyim Fransa olmaz. İttihat Terakki'nin tam yuvası benim keklik gibi avralar diyor.
Evet.
En iyisi kimsenin ulaşamayacağı İsveç'e gideyim diyor.
Hmm.
İsveç'e gidiş hadisesi böyle.
Böyle. Peki gitti İsveç'e. Ne kadar kalmış, ne yapmış oralarda dönüşünde? Sonra tabii beden eğitimi hizmetlerine girmiş herhalde değil mi?
Tabii. Nilgün Hanım sizin de bahsettiğiniz gibi İttihat Terakki bunu dışlayınca bu İsveç'e gidinceye kadarki süre içerisinde hem eşinin hem ailesinin bütün altınlarını satarak özel bir bedeniye, terbiyeye, bedeniye okulu kuruyor. Orada da zarar ediyor. Kendini zannediyor. Kendisinden başka 2-3 kişiden başka gelen yok. İsveç'e gidiyor. 1,5 yıllık bir eğitim alarak orada İsveç kralıyla tanışıyor. Onunla kayak yapıyor.
Evet.
Ve
evet, evet.
Dostluklar ediyor ve hayal ediyor. Ben artık bir Osmanlı spor subayıyım. Ama gelince diyor büyük elbiseleriyle bütün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin spor subayı olarak onlara talimatlar vereceğim. Geldiği gün doğru Anadolu kavağına gemileri sayıyor orada. Görev bu. Eyvah, sükutu hayale uğruyor.
Hı hı.
Ne yapacağım ben şimdi diyor. İşte Emrullah Efendi diye birisi karşısına çıkıyor bunu. Ya diyor Emrullah Bey diyor ki sen uzun zamandır yoksun. Nerelerdesin sen diyor. Ya bizimkiler beni dışarıya attılar diyor. Ben Milli Eğitim Bakanı oldum biliyor musun diyor. Hadi canım diyor. Evet. Yarın gel diyor. Türkiye'nin ilk baş müfettişi oluyor. Beden terbiyeyi, bedeniye müfettişi oluyor. Hayat dönüyor Selim Sırrı Tarcan için.
Evet.
Ve Türkiye'de modern anlamda beden eğitimine büyük yatırımlar yapıyor. Ve Selim Sırrı Tarcan diyor ki ben İsveç'e adelelerimle gittim. Kafamla döndüm diyor.
Evet. Ve gelelim o milletvekilliği dönemine.
Selim Sırrı Tarcan tabii ki... niye milletvekili oldu?
Hı-hı.
Efendim şimdi her alanda kim Türkiye'de Cumhuriyet dönemine katkı sağlamışsa Atatürk bunların hepsini biliyor.
Hı-hı.
Beden eğitiminde kim diyor? Selim Sırrı, o zaman onun hakkı. Bu listeyi Cumhuriyet Halk Partisi'ne veren Atatürk.
Hı-hı.
Selim Sırrı Tarcan kendi imkanlarıyla o siyasetin içerisinde milletvekili nasıl bulacakmış? Bulamaz. İşte Atatürk bu takdir duygularıyla bunu ordudan milletvekili yapıyor ve iki dönem milletvekili olarak ve o zaman beden eğitimi ve sporla ilgili şeyleri daha süratli yapmaya başlıyor. Bizim Gazi Terbiye Enstitüsü Beden Eğitimi Şubesi'nin 5 Temmuz 1932 sayılı Talim Terbiyeli Kurul kararıyla açılmasının en büyük hamisi Selim Sırrı Tarcan'dır. Kendisini bir siyaset adamı olur. İyi bir hatiptir. Türkiye'nin en iyi hatipleridir. İlk folklorcusudur.
Evet.
Modern anlamda beden eğitimini Türkiye'ye yerleştiren bir kişidir. Çok önemlidir. Kendisi 1953 yılında Dünya Beden Eğitimi Kongresi düzenliyor İstanbul'da. İstanbul Fethi'nin 500. yılı kutlamalarında. Müthiş bir şey.
Evet.
Dünyada beden eğitimi ve Türkiye'de var. Bu ne demek?
Hı
hı. Yani Selim Sırrı Tarcan'ın talebeleriyle birlikte böyle bir kongre düzenlemesi, dünyada beden eğitiminde varız demesi, düşünün ne kadar şeyleri başarmış.
Evet, evet. Çok farklı bir kişilikmiş gerçekten.
Evet.
Şimdi tabii kitapları var, makaleleri var, pek çok konferansa katılmış dedik, pek çok eserleri var ama süremizin de sonuna geldik. Böyle kısacık bir şeyler söyleyebilirsiniz hocam. Son olarak
Selim Sırrı Tarcan,
çok şey var ama.
Nilgün Hanım, Selim Sırrı Tarcan ileriyi görebilen, çalışkan, başarılı, vatansever ve Türkiye'ye sağlık ve toplum yönünden modern beden eğitimini tanıtan ve yerleştiren örnek ve öncü birisidir. Onun için gerçekten çok şeyler söylenebilir, yazılabilir. Ömrünü beden eğitimi spor davasına hizmet ederek geçiren Selim Sırrı Tarcan her yönden örnek alınmaya ve incelenmeye değer bir simgedir. Bir dava adamıdır. Vefatının 60. yılında da hocamıza rahmetler diliyorum.
Evet, rahmetle, saygıyla anıyoruz. Türk sporuna hizmetlerinden dolayı da minnetlerimizi, şükranlarımızı sunuyor. Size de çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun, var olun. Evet sevgili dinleyicilerimiz, sonuna geldik. Bugün de Profesör Doktor Sayın Özbay Güven'le birlikteydik. Türklerde spor kültürü köşemizde. Bugünlük bu kadar. Yarın 15 haberlerinden sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
28 Bilecik 25 Yalova.
Bu ne? Sıya dayanıklı cam.